Ayrım 27. Sayfa 125. 2. Nesnelerin biçimsizleştirici mekanı. Bu mekan dışı, soluk yansımalarını muhafaza ettiği, çehre değiştirmiş görüntüler dünyasının tarihsel olarak ilerisindedir. Kendisini bastıran sanayi dünyasının da gerisindedir. Bunun sonucunda içinde her nesnenin daha baştan biçimsizleştiği muazzam bir çarpıklık alanı yaratır. Hem el ürünü nesne hem de sanayi ürünü nesne. El ürünü nesne kendini karikatürleştiren bir modernlikle garip bir şekilde bütünleşirken kendini yaratan dünyaya ters düşmeye başlar. Sanayi ürünü nesne ise kendi alt gerçekliğine indirgenmiş bir geleneğin yaygın çerçevesinde gelen kalın bir hayat tabakası sayesinde biçim değiştirmektedir. Bir örnek, Tahran'da taksi olarak kullanılan Mercedesler bu çarpıklığı sergilemek için güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu örnek bir tek Tahran'a özgü değildir. Aynı olguyu üçüncü dünyanın hemen her köşesinde buluruz. Bir Alman arabası olan Mercedes'in erkeksi, muktedir ve işlevsel bir görünümü vardır. İtalyan ve Fransız arabalarının çizgilerindeki yuvarlaklıklar ve eğrilmelerden kaçınan, daha ziyade klasik olan biçimi, kaportasına bir tür seçkinlik havası vermektedir ki, bu da onun marka görüntüsünü oluşturmaktadır. Tahran'da taksiye dönüşen bu arabada, tabiri caizse ruhunun özelliğini veren hatları artık bulamadığımız gibi, çarpıklık alanının dağıtıcı etkisi arabaya bir de toplumsal ortamın alçaltıcı bir etkisini musallat etmektedir. Kesin ve sade çizgiler kıvrılmakta, ele gelmeyen biçimsizleşmelerle çıkıntıların arasında kaybolmakta, bunun sonucunda araba biçimsiz bir şey görünümüne bürünmektedir. Birbirine uymayan cırtlak renklerle biçimsizleştirilip mukavvadan bir nesneye dönüştürülmektedir. Arabanın içinde sağa sola asılan çok renkli küçük ampuller, ön panelde genellikle İsviçre manzaraları ya da imamların portrelerini gösteren kart postallar, hemen yanında direksiyonun üzerinde hüzünlü oynaşan kötü kağıttan bir çiçek demeti arabanın içini dönüştürür. Arabada yoksul bir halk bayramının havasını yaratır. Araba asıl işlevine eklenen ikinci bir hayat kazanır. Ama bu hayat nesnenin işlevselliğini yadsıyıp büyük bir hüzünle bir gün evvelki bayramın tükenmişliğine ele veren kabartmalar gibi düşüklüğünün cırtlak işaretlerinden başka köken izi taşımayan bir dünyanın mekanını yaratır. İşlevinden uzaklaştırılmış nesnenin böylesine şişirilmesinde bir başka olgu da gözlemlenir. Nesne kullanılabilir bir oyuncak düzeyine alçaltılmış, biçimsizleştirilmiş, dağıtılmış değildir. Sadece aynı zamanda yeniden ele geçirilmiştir. Bir tür evcilleştirilmedir bu. Nesneyi insanileştirerek hem gözlerden koruma amacıyla nazarlıklar takarak, tıpkı hayvanlara asılan eşyalarda takılan o turkuaz mavisi nazarlıkları gibi, veya kötü etkilerden korumak için Kur'an'dan ayetler ya da sihirli sözlerle donatarak canlı bir nesne haline getirilir. Nesne canlandırılır. Ona daha özlü bir ikinci hayatın soluğu üflenir. Daha arkeik bir hayatın soluğu ki bu hayatın büyünün kalbinde yani teknoloji öncesi animizmden geldiği söylenebilir. Nesneyi başkalaşımların doğal çevrimine yeniden sokan esnek bir töz yararına işlevinden yoksun bırakmak nesnenin teknik olarak kırılganlaşmasına yol açar. Dört tekerlekli bir at haline getirilen bu araba daha zengin bir ikinci hayatla makyajlanmakla birlikte yapısal bir yetersizliğin acısını çeker. Bakım eksikliği arabayı hasta bir eşya haline getirir. El altındaki olanaklarla günü gününe tamir edilen, göz alıcı bir gelin gibi süslenen, giydirilen, şımartılan ama en derin mekanizmasını yıpratılan, eski bir çarşaf gibi onarılan, yamalanan nesne çok sert bir kaderin bütün bahtsızlıklarına maruz kalır. Makinelerin yaşam süresi hakkında bizde şöyle derler. Genç ölsün. Cevan Mert. Yani vaktinden önce tıpkı olgunluğa erişmeden ölen genç bir adam gibi söylendiği gibi. Genç bir adam için söylendiği gibi. Kanıksanmış bu ölümler eşyanın işleviyle kullanılan arasındaki uyumsuzluğu ele verir. İşlevselliği reddedilirken mahkum edilmiş olur. Ama erken bir ölüme mahkum ederken de başka bir düzeyde hayata dönüştürülmüş, ondan yararlanan insanlığın suretinde esrarengiz bir nesne haline getirilmiş olur. Doğanın sertliklerine, zalim bir kaderin tersliklerine boyun eğen ama hem Tanrı'nın sonsuzluğunu hem de şu dünyadaki her tür varoluşun iğretiliğini yansıtan sihirli bir nesne. Nesneyi parçalayarak değersizleştiren bu biçimsizleştirici mekan da tam olarak daha önce çarpıklık alanı olarak adlandırdığımızdır. Ancak bu çarpıklığın sadece nesnelere özgü olmadığının, bunun etkilerinin edebiyatta, sanatta, düşüncede, hatta psikolojik tavırlarda hissedildiğinin altını çizmek gerekir. Tunus'taki otobüslerin tuz buz olabilecek elden geçirilmiş nesnelere dönüşmesi hakkında Hellebegi şöyle yazıyor. Bunlar yolda giderken sanki gitmiyor gibidirler. Sanki yolun içine girmek ister gibi şoseye yaslanırlar. Bunlarda her şey biçimsizleştirilmiştir. Tekerlekleri, kaçınılmaz tekerlek yanılsamaları, iltihapla şişmiş yanaklar gibidirler. Bir tür beyazımsı maddenin kauçuğunun ardında görünmez bir tekerlek saklıdır. Bununla birlikte bütün bunlar bir tekeri çukurda yanlamasına giderler, tek ayağına basarak ilerleyen bir savaş gazisi gibi. Ve metalik bir iç çekişle ölü tekerlerin üzerinde dururlar. Bu otobüslerde hiçbir şey, üretildikleri yer olan Almanya'daki bir otobüsün görüntüsünü anımsatmaz. Bu arabaların bir tekerleği modernliktedir. Neredeyse patlak, paslı, mahvolmuş bir tekerleği de başka bir yerdedir. O kaçınılmaz başka yer, nesneyi bir tür mekan dışına yerleştirir. Orada nesne hiçbir zaman durumunu aşamaz. Kendinin ötesine geçemez. Kendi ağırlığı altında ezilir. Temsil etmekle yükümlü olduğu şeyin berisinde kalır ve kendisi hakkında sahip olduğu bir fikrin peşinde hiçbir zaman yakalayamadan koşa durur. Bu çarpıklıklardan sonuç olarak çıkan şey, yalnızca göz zevkini bozan gariplikler, zevksizlik, ölçüsüzlük, temsildeki sefalet ve parçalanmış biçimlerin uyumsuz yoksulluğu değildir. Yarı taslak, yarı işlev halinde, ne köy ne kasaba olarak gerçekliğin belirsiz kenarlarında kalan şeylerin tanımlanamayan kimliğidir. Bu şeyler daha var olmaya başlar başlamaz çürümek için yeterince yaşlanmışlardır bile. 3. Kolektif bilinçaltı patlaması. İstisnai olaylar birbirini izlediğinde, bir düzen çöktüğünde ve eski hafızasını bastırılmış kalıntıları birden yüzeye çıkıp toplumsal muhayyilenin bütün fantazmalarını vücut verdiğinde, çarpıklıklar patlayabilir ve sayıklamalı bir söyleme birleşerek bütün kamu alanını da işgal de edebilir. Bu düzen yıkılışı bir devrim olabilir. Bildiğim kadarıyla 3. dünyada olmuş bütün devrimler arasında İran devrimi kendi türünde tek kalmaktadır. Çünkü öncelikle bu devrim diğer birçok sözde devrim gibi bir darbe değildir. İktidarın ters yüz edilmesi ve değerlerin ani bir alt üst oluşu söz konusudur. Üstelik özgür olarak kültürel olmak istemiştir. Ne sağdan ne de soldan gelen bu devrim kendini kimlik devrimi olarak ilan etmiştir. Yani 3. tipte bir devrimdir. Bu 3. çözümün yansılama olduğu doğrudur. Çünkü hazır bulunan ideolojilerin değirmenine su taşımaktan başka bir şey yapmamıştır. Ama benzeri görülmemiş bir kültürel deprem olarak ülkedeki kolektif bilinçaltını patlatmayı, hem de dev boyutlarla patlatmayı başarmıştır. Bildiğim kadarıyla doğudaki kolektif bilinçaltının belirsiz biçimlerinin mümkün patlamasını öngörme başarısı gösteren batılılar ve doğulular enderdir. Özellikle de sömürgeci çağda Gobineo'yu dışında kimse bunu görememiştir. Gobineo'yu tamamen kendine özgü bir önseziyle bu temalara büyük bir anlayışla yaklaşmıştır. Ona göre Asya, hiç değilse 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru tanıdığı Asya, durgun bir birikintidir. Ama ölü değildir. Su akmadığı için kuru olduğu zannedilmektedir. Gobineo ise aksine birikinti halindeki suyun türümüzde kısır varoluşları ve canavarları yaratma konusunda korkunç derecede bereketli olduğuna inanır. Gobineo'ya göre tehlikeli olan en doğal haliyle karşı sav niteliğinde kuramların sürekli karışmasıdır. Bu heterodoks fikirlerin zengin hasadından ne çıkacağı tam olarak bilinmemektedir. Karşı sav niteliğinde heterodoks sürekli karışma gibi Gobineau'nun kullandığı tüm terimler karışık fikirlerin birbiriyle bağdaşmazlığını ve buradan doğan biçimlerin öngörülmezliğini gözler önüne sermektedir. Gobineau'ya göre buradan ileri gelen tehlikeler maddi olmaktan ziyade ahlaksal tehlikelerdir. Bu zihinsel bataklığın içinde ilkelerde, fikirlerde, vebayı andıran kuramlarda yeni yanmalar olacak ve bundan çıkacak olan iltihaplanma temas yoluyla az veya çok ani olarak yayılacaktır. Ama kesinlikle yayılacaktır. Bu öngörülemez döllenmenin bir fikrin kendine yabancı bir ortam veya bünyeye aşılanmasından ileri geldiğini söylemektedir öyleyse Gobineau. Gerçekten de şeyler bakışımızın süzgecinden geçerken değişmekle kalmayıp yeni ve önceden bilinmeyen şeyler haline de gelmektedir. Örneğin Voltaire'nin görüntüsü Fars kültürünün alanına girerken değişmekle kalmayıp adı Voltaire olmakta, gömleğinin düğmelerini iliklemeyen, bütün zamanını içmekle, molalarla, alay etmekle, kadınları baştan çıkarmakla, şeytani dizeler yazmakla geçiren ve tüm soruşturmaların elinde kolaylıkla kurtulan rezil birine dönüşmektedir. Neredeyse mutasyon düzeyinde yeni bir kişiliğe dönüşerek başkalaşıma da uğramaktadır. Bu dönüşüm Voltaire ve Napolyon gibi örnekler söz konusu olduğunda hoş ve eğlenceli olabilmekte, fakat totaliter ideolojiler biçimiyle ele geçirilip dünyada yıkımlara yol açtığında zararlı, hatta ölümcül olabilmektedir. Gobineau, Batı nüfusu altında Asya'da vuku bulan ilk altüst oluşların tanığı olmuştur. Hindistan'da Hindu ve Zerdüştçü cemaatlerin içinde yenilikçi ekollerin ortaya çıkışı ve İran'daki Şiiliğin son acı serüvenlerinden biri olan Babilliğin militan bir görünüm kazanması gibi olaylar bu altüst oluşlara örnektir. Gobineau, Asya dehasının özgün biçimler yaratma hususundaki bu yeteneğine duyarlı olmuşsa da Gobineau'nun İran'a derin bir sevgiyle bağlı olduğu bilinmektedir. Yine de bu biçimlerdeki birbirini tutmayan ve tehlikeli olan yönlere dikkat çekmiştir. Kuşkusuz Gobineau bir yüzyıldan biraz fazla bir zaman sonra gelecek patlamalarının tanığı olamamıştır. En azından böyle bir şeyin olabileceğinden kuşku duyma keskin görüşlülüğünü göstermiştir. Kolektif bilinçaltının fantazmalarına dönecek olursak, bunların bizi ilgilendiren durum özelinde birçok tortu düzeyini kapsadıklarını söylenebilir. Devrim jeolojik katmanları adeta çıplak olarak göz önüne sermiştir. İlkin toplumsal bilinçaltının arkaik katmanları vardır. Bu katmanlar şehadet gibi, mesihçilik gibi, peygambervari karizma gibi kolektif hafızanın en kalıcı arketiplerinden beslenmişlerdir. Bu arketiplerin hepsi az çok zamanın karanlıklarında kaybolmuş İslam öncesi bir kökenden gelebilir. İçgüdülerin, soyların oluşumundaki rolü neyse, bu arketipler de toplumsal bilinçaltı düzeyinde o role sahiptirler. Geçerli olan dinin geleneksel inançlarıyla aydınlanmanın ilkeleri ve 19. yüzyıl liberalizminden ithal edilen modernlik fikirleri de bütün bunlara katılır. Daha yeni olan bu katman, daha yakın, tarihli olmasına karşın devrimci ütopya düzeyinde önemli yeri nedeniyle daha etkin olan Marksist ideolojiyi de kapsar. ama derin köklere sahip olup diğer söylemlere kendi temsillerinin duygusal içeriğini aktaran ve en arkaik katmanlar dışında kalan yeni katmanlar birbirleriyle iç içe geçmekte, sarmanlanmakta, kesişmekte, birbirlerine bulaşmaktadır ve karma karışık fikirler birbirlerine girmektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gobineau. G O B I N E A U.